bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yetişkin Çocuklar, Doğan Cüceloğlu, Sistem Yayıncılık, 15. Baskı, Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mart 2004, okuyan Ebru Şahiner. Timur, üniversiteli bir genç. Üniversite eğitimini sürdürürken teyzesi Hatice Hanım'ın evinde kalıyor. Hatice Hanım'ın ve kocası Recep Bey'in çocukları Ayla ve Erol'a yaptıkları muameleyi gördükçe çok üzülüyor. Fakat ne yapacağını bilemiyor. Böyle de durumlarda kendine yol gösteren olgun ve bilge kişi Yakup Bey'i arar. Yakup Bey. Hatice Hanım'ın ve kocası Recep Bey'in çocuklarını yetiştirme tarzı sizin hiç aşina olmadığınız, daha önce görmediğiniz, bilmediğiniz bir şey mi? Timur. Aslında pek değil. Galiba bu durumun beni bu kadar derinden etkileyişinin nedeni de o olacak. Kendim büyürken gördüğüm muameleleri teyzem ve kocası aynen çocuklarına yapıyor. Ayla ve Erol'un yerine kendimi koymamak elimde değil. Yakup Bey. Hüzün, kızgınlık ve suçluluk duygunuz yalnız onların çocuklarını yaptıklarından değil, büyürken size yapılanlardan da kaynaklanıyor olabilir. Timur. Sanırım öyle. Kafam karmakarışık. Ayla'ya, Erol'a, hatta teyzemle kocasına yardımcı olmak istiyorum. Durup dururken orada bir cehennem hayatı yaratıyorlar. Halbuki mutlu olmamak için hiçbir şeyleri eksik değil. Yakup Bey. Teyzenizle kocası iki yetişkin çocuk. Bunda hayrete düşülecek bir durum yok. Toplumun büyük çoğunluğu yetişkin çocuk. Belki Ayla'ya, Erol'a yardımcı olabilirsin. Onlara yardımcı olabilmen için önce yetişkin çocuk kimdir? Yetişkin çocuklar nasıl büyüyor? Hangi aile ortamında büyüyorlar gibi soruların cevabını bilmeniz gerekiyor. Timur. Gerçekten yetişkin çocuk kime denir? Kitapta anlatılan hepimizin çok yakından bildiği bir öykü. Kendimizi daha yakından gözlememize, daha yakından tanımamıza yol açacak bir öykü. Sunuş. İyi Düşün, Doğru Karar Ver adlı kitabımı okuyan ve yazılış biçimini beğenen bir okuyucum, daha sonra içinizdeki çocuk kitabımı okuduğunda, okurken zorlandım Doğan Bey. Kitapta ortaya koyduğunuz kavramlar çok önemli ama sanki meslektaşlarınız için yazılmış izlenimini veriyor. Psikolog olmayan biri bu kitabı kolay okuyamaz dedi. Yargısına güvendiğim başka okuyucularım da aynı izlenimini paylaştıklarını söylediler. Sonuç, elinizdeki Yetişkin Çocuklar kitabı. Yetişkin Çocuklar, Yakup Bey ve Timur'un ilişkilerinin dokusu içinde aile yaşamının öyküsünü anlatıyor. Bu öykü hepimizce bilinen bir öykü. Bildiğiniz fakat üzerinde düşünme gereğini pek duymadığınız bir öykü. İyi Düşün, Doğru Karar Ver okuyanlar Yetişkin Çocuklar öyküsünün kahramanlarını daha tanıdık bulacaklar. Öykümüzün kahramanlarını tanıdıkça çocukluğunuzu, ailenizi, çevrenizdeki insanları, en önemlisi umarım kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Yetişkin Çocuklar öyküsünün daha iyi söylenmesinde bana yardımcı olan, eleştirileri ve teşvikleriyle beni yüreklendirip yönlendiren Ergün Akleman, Mehmet Sülfü Aşık, Ertan Funda, Okan Kürköylüoğlu, Üstün Öngel, Funda Soydemir, Şermin Yenice, Erdoğan Yenice ve Hülya Yetişkin'e teşekkür ediyorum. Okuyucuya en iyisini sunma ilkesiyle çalışan sistem yayıncılık yönetici ve çalışanlarına gösterdikleri sabır ve anlayış ve işbirliği için minnettarım. Doğan Cüceloğlu, İçer'in Silifke kasabasında doğmuş, ilk ve ortaokul öğrenimini orada yapmıştır. Silifke'de o yıllarda lise olmadığı için lise eğitimini Ankara ve Kırklareli'ndeki ağabeylerinin yanında tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden lisans diploması ile mezun olmuş ve University of Illinois, Champaign-Urbana'da dil psikolojisi alanında doktora yapmıştır. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve bir yıl Fulbright araştırma bursuyla University of California, Berkeley'de bulunmuştur. Doğan Cüceloğlu'nun uzmanlık alanı algılama, öğrenme ve dil psikolojisidir. Türkçe ve İngilizce yayınlarının birçoğunu iletişim konusunda yapmıştır. Bu yayınlar aynı toplumda yetişmiş insanlar arasındaki ilişkileri olduğu kadar farklı toplum ve kültürlerde yetişmiş kişilerin iletişim ilişkilerini de kapsar. Doğan Cüceloğlu halen California State University'de ABD'de görevli olmasına rağmen kitaplarını Türkçe yayınlamaya devam etmektedir. İnsan ve Davranışı 1991, Yeniden İnsan İnsanı 1991 ve İçimizdeki Çocuk 1992 adlı kitapları Remzi Kitabevi, İyi Düşün Doğru Karar Ver 1993, Yetişkin Çocuklar 1994, İçimizdeki Biz 1996 Sistem Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Yazar Cumhuriyet Bilim Teknik ve başka Türkçe dergilerde de değişik konularda makaleler yayınlamaktadır. Bu kitabı son 30 yıl içinde yakından tanıma olanağı bulduğum, tanıdıkça sevgi, saygı ve hayranlık duygularımın arttığı, gülüşüyle içindeki çocuğun saflığını, yaşama sevincini, değer ve ilkeleriyle bilgeliğini, faziletini yansıtan, dost olmaktan gurur duyduğum Ahmet Dervişoğlu'na sunuyorum. 1. Bir daha gitmeyeceksin onlara. Hatice teyzem 7 yaşındaki oğlu Erol'u döverken, ben sana onlara bir daha gitmeyeceksin demedim mi? Seni piç kurusu seni, senin kemiklerini kırayım da gör, hayvanın dölü, gel buraya, kaçma diyorum, gel buraya eşek diye bağırıyordu. Sanki benim orada olduğumu unutmuştu. Erol annesine yakalanmamak için oturma odasındaki yemek masasının etrafında kaçıyor. Bir yandan, anne oraya gitmedim, bahçede oynarken matematik çalıştık, annesi pencereden bakıyordu diyor, bir yandan da ağlıyordu. Hatice teyze tencereyi karıştırmak için kullandığı elindeki büyük tahta kaşığı çocuğa fırlattı. Kaşık Erol'un omzuna çarptı, yere düştü. Çocuğun ayağı kaşığa takıldı, o da düştü. Annesi üzerine çullandı, eliyle kafasını yüzüne omzuna vurmaya başladı. Erol, anam of, yeter vurma çok acıyor diyor, bir yandan da ağlıyordu. Hatice teyze çocuğu iyice dövdükten sonra git defol odana, gözüm görmesin seni it diyerek bir tekme attı. Erol hüngür hüngür ağlayarak odasına yöneldi. Hatice teyze benim odada olduğumun sanki o zaman farkına varmıştı. Bana izah etmek zorunluluğunu hissetmiş olmalı ki. Safiye Hanım kendi çocuğunun Erol'dan akıllı olduğunu sanıyor. Halbuki hiç de akıllı değil. Çetin ile çalışmamasını kaç kere tembihledim. Gidip onların evinde ödevlerini yapıyor. Çetin benim oğlandan öğreniyor. Sonra Safiye Hanım sanki yararlanan Erol'muş gibi konu komşuya anlatıyor. Herkes Erol'u akılsız sanacak. Kaç kere söyledim onlara gitme diye, beni hiç hesaba almıyor. Ama Safiye Hanım ne söylerse oğlu Çetin onu yapar. Erol beni hiç hesaba almaz. Gidip kafasını gözünü yarısım geliyor. Eşek, bu yaşta benim sözümü dinlemiyor. Onun kemiklerini kıracağım. Babası gelsin bir de ona dövdüreceğim. Anlasın bakalım benim sözümü dinlememek nasılmış. Son 3 aydır Hatice teyzemlerin evinde kalıyorum. Annem Hatice teyzemle konuşmuş. 4 odalı daireniz var. Bir odasında Timur kalsın. Hem biraz sizin masraflarınızı karşılayacak katkıda bulunur, hem de Ayla ile Erol'a ağabeylik yapar. Sen kocanla konuş. Bir itirazı olmazsa Timur'a telefon et, sizde kalmaya başlasın demiş. Hatice teyze hem ablasının sözünü kıramadığından, hem de benim vereceğim bir miktar paranın doğrudan kendi cebine gideceğini bildiği için de bu işe gönüllü. Kocası Recep enişte beni sever. Ayrıca çocuklara ağabeylik yapmama önem veren biri. O nedenle bir itirazı olmamış. O günden beri onların yanında kalıyorum. Safiye Hanım Hatice teyzenin alt kattaki komşusu. Safiye Hanım'ın kocası Hikmet Bey ile teyzemin kocası Recep enişte arasında herhangi bir sorun olmadığı halde, tanıştıkları ilk günden beri Hatice teyze Safiye Hanım'ı sevememiş. Bu husumet kendini açıkça ortaya koyan bir duygu değil. Yüz yüze geldikleri zaman birbirlerine hali hatır sorarlar. Ne var ki içten içe devam eder. Her fırsatta birbirlerinin arkasından konuşurlar. Erol'a böyle bir nedenle bu kadar insafsızca dövmesi benim içimi burkmuştu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Erol'un yerine kendimi koyduğum zaman içimde kaynamaya başlayan duygunun öfke mi yoksa hüzün mü olduğunu anlayamıyordum. Aslında bu tanık olduğum ilk olumsuz olay değildi. Teyzemlerin ailesinde sık sık kavga oluyordu. 16 yaşındaki kızları Ayla, 7 yaşındaki Erol sürekli azarlanıyor, sık sık tokatlanıyor ve hakaret görüyordu. Çoğu kere odama çekiliyor, kendimi derslere vermeye çalışıyordum. Bu ailenin etkileşim tarzı beni olumsuz olarak etkilemeye başlamıştı. Derslerimi çalışamaz, sürekli bu konuyu düşünür olmuştum. Yakup Bey'i ziyaret edip onunla içinde bulunduğum durumu konuşmak istedim. Kendisini telefonla aradım. Salı günü buluşabileceğimizi söyledi. Yakup Bey'le görüşebileceğimize memnundum. Onunla konuşmalarım insanları, kendimi, olayları ve duyguları her zaman daha iyi anlamamı sağlamıştı. Heyecanlı salı gününü bekledim. Yetişkin çocuklar. Salı günü öğleden sonra Sahaflar Çarşısı'ndaki Elif Kitap Evi'ne gittim. Yakup Bey beni güler yüzle karşıladı. Uzun süre görüşemedik. Herhalde yoğun bir çalışma devresine girdin diyerek beni düşündüğünü belirtti. Kendisine artık yurtta kalmadığımı, Fatih'te oturan teyzemlerin yanında kaldığımı söyledim. Teyzen iyi yemek pişiriyor mu diye şaka yollu biraz kilo aldığımı ima etti. Gerçekten de teyzemin pişirdiği yemekleri seviyordum. Eğer zamanı varsa kendisiyle biraz konuşmak istediğimi söyledim. Ne o Nesrin'le yine çay evine mi gittiniz? Okuyucunun yazarın İyi Düşün Doğru Karar Ver adlı kitabını okuduğu varsayılarak o kitaptaki olaylara atıflar yapılmaktadır diye gülerek yüzüme baktım. Sözlerinin durumu ciddi bir havaya sokmadan, yumuşak tutmak için söylediğini ikimiz de biliyorduk. Gözleri ciddi, ilgi gösteren, anlamaya çalışan birinin gözleriyle her zamanki gibi Beyazıt Camii'nin yanındaki çay evine gittik. Çaycı bizi görünce hemen tanıdı, biraz sonra ihlamurlarımız önümüze konmuştu. Konuşmaya başladık. Yakup Bey, sizi düşündüren bir konu var. Timur, evet teyzemlerin evinde hem rahatım hem de rahatsız. Yakup Bey, biraz açman gerekecek, anlamadım. Timur, teyzem annemin küçüğüm. Hem teyzem hem de kocası Recep enişte beni sever. Kendi odam var, çalışma masam var. Artık ev yemeği yiyebiliyorum. Bu yönlerden rahatım. Ama evlerinde sürekli bir gerginlik, didişme, huzursuzluk var. İki çocukları var. Ayla 16 yaşlarında, Erol 7 yaşında. Çocuklar sürekli azarlanıyor, deviliyor, hırpalanıyor. Ayrıca teyzemle kocası da birbirleriyle galiba mutlu değil. Onlar da sürekli didişme ve sürtüşme halinde. Bu durum beni üzüyor. Sadece üzülüyorum. Galiba içten içe bir kızgınlık var içimde. Yakup Bey, hüzün ve kızgınlık duygularının yanı sıra suçluluk duygusu da var mı? Timur, evet, galiba suçu da hissediyorum. Bana iyi davranıyorlar, evlerinde kalıyorum, yemeklerini yiyorum. Minnet duymam gerekir diye düşünüyorum. Halbuki minnet yerine bende kızgınlık duygusu var. Onları kızdığım için kendimi suçlu hissediyorum. Bu duygular hep birlikte olunca kafam karışıyor. Yakup Bey, sizin durumunuzda olsam benim de kafam karışırdı. Teyzenizin adı ne? Timur, Hatice. Yakup Bey, Hatice Hanım'ın ve kocası Recep Bey'in çocuklarını yetiştirme tarzı sizin hiç aşina olmadığınız, daha önce görmediğiniz, bilmediğiniz bir şey mi? Timur, aslında pek değil. Galiba bu durumun beni bu kadar derinden etkileyişinin nedeni de o olacak. Büyürken gördüğüm muameleleri teyzem ve kocası aynen çocuklarına yapıyor. Ayla ve Erol'un yerine kendimi koymamak elimde değil. Yakup Bey, hüzün, kızgınlık ve suçluluk duygunuz yalnız onların çocuklarına yaptıklarından değil, büyürken size yapılanlardan da kaynaklanıyor olabilir. Timur, sanırım öyle. Kafam karmakarışık. Ders çalışmak için bütün maddi olanakları olduğu halde kafamı veremiyorum. Çalışamamak beni daha da gerginleştiriyor. Yakup Bey, sizin durumunuzda olsam ben de aynı şeyleri hisseder, aynı gerginliğin içine girerdim. Timur, Ayla'ya, Erol'a hatta teyzemle kocasına yardımcı olmak istiyorum. Durup dururken bir cehennem hayatı yaratıyorlar. Oysa mutlu olmak için hiçbir şeyleri eksik değil. Yakup Bey, teyzenizle kocasına pek yardımcı olabileceğinizi sanmıyorum. Onlar iki yetişkin çocuk. Timur, yetişkin çocuk mu? Yakup Bey, bunda hayrete düşülecek bir durum yok. Toplumun büyük çoğunluğu yetişkin çocuk. Belki Ayla'ya ve Erol'a daha çok yardımcı olabilirsin. Onlara yardımcı olabilmen için önce yetişkin çocuk kimdir, yetişkin çocuklar nasıl büyüyor, hangi aile ortamında büyüyorlar gibi soruların cevabını bilmeniz gerekiyor. Timur, gerçekten yetişkin çocuk kime denir? Yakup Bey, bedenen büyüdüğü halde duygu ve heyecanları bakımından gelişip olgunlaşmayan insanlara psikologlar yetişkin çocuk adını verir. Örneğin Hatice Hanım ve Recep Bey anladığım kadarıyla 40 yaşları civarında oldukları halde duygusal olgunluk bakımından 5-6 yaşlarındaki çocukların gelişim düzeyindeler. Niçin? Yakup Bey, çünkü onları yetiştirenler de yetişkin çocuklardı. Ana babası ve ilişkide bulunduğu yakın çevresi yetişkin çocuklarla çevrili küçüklerin kendileri de ister istemez yetişkin çocuk olarak yetişir. Bu kısır döngü kuşaklar boyu sürer gider. Timur, birinin yetişkin çocuk olduğunu nasıl anlarız? Yakup Bey, yetişkin çocuğun içinde kendinin de bilmediği doldurulamayacak bir boşluk vardır. Bu boşluk kişinin davranışlarını kendini belirtir. Kişi mutsuzdur ve mutsuzluğunun kaynağını dışarıda bir nesne, olay ya da kişide bulur. Bu nokta Yakup Bey örnek olarak Erol'un annesi tarafından dövülüşünü ve daha sonra teyzemin bana yaptığı açıklamayı anlattım. Yakup Bey, Hatice Hanım mutsuz bir kadın. Anlatmış olduğun olay çerçevesinde kalırsak teyzenizin mutsuzluğunun kaynağı Safiye Hanım'la olan ilişkisi. Safiye Hanım'ın ötesinde konu komşunun çocuğunu akılsız göreceği korkusu. Timur, Safiye Hanım'la ilişkisi düzelse bu mutsuzluk ortadan kalkar mı? Yakup Bey, hayır, mutsuzluk ortadan kalkmaz. Daha önce söylediğim gibi yetişkin çocuk mutsuzdur ve mutsuzluğun kaynağını dışarıda bir nesne, olay ya da kişi de bulur. Örneğin mutsuz olan kişi bir arabam olsa, nesne, Avrupa gezisine çıkabilsem, olay, Safiye Hanım Erol'un ne kadar akıllı olduğunu kabul etse, kişi, ne kadar mutlu olurum diyebilir. Fakat olanaklar ve koşullar el verip arabayı alınca, Avrupa'ya geziye gidince ya da Safiye Hanım Erol'u akıllı bir çocuk olarak görünce mutluluğu uzun sürmez. Bu defa mutsuzluğunun nedeni olarak daha başka nesneler, olaylar ve kişiler bulur. Bu anlamda yetişkin çocukların içinde doldurulamayacak bir boşluk vardır. Mutsuzluklarının gerçek nedenini hiçbir zaman anlayamadan sürekli bir daldan diğerine atlayarak ömürleri geçer. Tabii mutsuz olan sadece kendileri değildir. Eşlerini ve çocuklarını da mutsuz yapmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yakup Bey'i dinledikten sonra daha da bir hüzünlendim. Gözümün önünde oynayan bir trajedi vardı. Hatice teyzem ve Recep enişte sadece birbirlerini mutsuz etmekle kalmıyorlar, iki zavallı çocuğun mutsuz bir yaşam geçirmesi için gereken kötü temelleri de atıyorlardı. Erol ve Ayla da yetişkin çocuk olarak büyüyecekler ve kendileri gibi bir yetişkin çocukla evlenerek yine kendileri gibi yetişkin çocuk yetiştireceklerdi. Yakup Bey'e sordum. Timur, ne yapmamı tavsiye edersiniz? Yakup Bey, ne yapacağınıza kendiniz karar vermelisiniz. Timur, şöyle sorayım. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Yakup Bey, ben kendi yaşamımda başıma gelenlerin, içinde bulunduğum durumların benim en iyi öğretmenim olduğunu düşünürüm. Ayrıca yaşamımın temel amacının öğrenmek, bilinçlenmek olduğunu düşünürüm. Timur, biliyorum böyle düşündüğünüzü daha önceki konuşmalarımızdan çıkarmıştım. Yakup Bey, ben bu temel inançlar içinde hareket ederdim. Siz de kendi inançlarınızın farkına varıp onlarla ahenk içinde hareket etmek durumundasınız. Timur, sizin inançlarınız bana çok anlamlı geliyor. Onları kendi inançlarım olarak kabul etsem, şu anda içinde bulunduğum durumda nasıl hareket etmem gerekir? Daha doğrusu siz benim yerimde olsanız nasıl davranırdınız? Yakup Bey, duygularımın ötesinde çevremdeki insanları ve olayları tanımaya ve anlamaya çalışırdım. Onların duygu ve düşüncelerini nasıl yetiştiklerini, kendilerini ve dünyayı nasıl algıladıklarını, yani paradigmalarını. Paradigma kavramı yazarın İyi Düşün, Doğru Karar Ver adlı kitabında ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Anlamaya çalışırdım. Timur, onların paradigmalarını anlarken herhalde ben kendi paradigmamı da daha iyi anlamaya başlarım. Yakup Bey, zaten öğreniminizin temelini bu anlayış oluşturacak. Kazancınız onları tanıma ve anlama süreci içindeyken kendi duygu, düşünce ve davranışlarınızın kaynaklarını, kendi paradigmalarınızı daha iyi anlamak olacak. Bu her insana nasip olmayacak büyük bir kazançtır. Timur, ama ben yine de ilk adımı nasıl atacağım bilemiyorum. Yani teyzemi ya da Recep eniştemi tanımak için nasıl bir adım atacağım bilmiyorum. Yakup Bey, size bu konuda yardımcı olabilirim diyerek yardım edebileceğini ifade etti. Beraber kitap evine gittik. Dükkanın arka taraflarındaki bir raftan bir dosya getirdi. Bana dosyayı verirken bunu dikkatle okuyun. İçinde uygulamanız için sorular var. Uygun gördüğünüz uygulamaları yapın. Konuşmak istediğiniz zaman gelin, bulgularınızı beraber gözden geçiririz dedi. Yakup Bey'in yanında yine bir maceraya atılacak kişinin heyecan duygusu içinde ayrıldım. Hatice teyzemi, Recep eniştemi, Ayla'yı ve Erol'u yargılamadan gözlemleyecek, onlarla konuşarak iç dünyalarını anlamaya çalışacaktım. Ayrıca kendi iç dünyamı keşfetme fırsatını bulduğumu düşündüm. Böylece bu hüzün ve kızgınlıktan kurtulabileceğimi umuyordum. 2. Recep enişte. Yakup Bey'in verdiği malzemeler içinde kişinin kendini daha iyi tanımlayabilmesi için bazı sorular vardı. Bu soruları gözden geçirdim. Hatice teyzeme ve Recep enişteme sorabileceğim soruları iki ayrı liste halinde yazdım. Recep enişte üniversite 3'ten ayrılmış, askerlikten sonra bugün orta boy bir market olarak adlandırılabilecek, ufak bir dükkan açmış, kendini ve ailesini rahatlıkla geçindirebilecek geliri olan bir insan. Teyzemle görücü usulü evlenmiş. İkisi de aynı kabadan oldukları için aileler birbirlerini tanıyorlarmış. Recep enişte bir akşam yemekten sonra gazetesini okurken onunla konuşmaya başladım. kendisine okumakta olduğum psikoloji bölümünde verilen bir ödevi tamamlamak için hem Hatice teyzemle hem de kendisiyle konuşmam gerektiğini söyledim. Ne konuşacaksın diye sordu. Benim sorduğum bazı sorulara onun içinden geldiği gibi evet ya da hayır biçimde cevap vermesini istediğimi söyledim. Sor bakalım dedi. Başkasının yanında sorulacak türden sorular olmadığını, eğer sakıncası yoksa benim odamda konuşmamızı istedim. Şurada rahat rahat oturuyoruz. Rahatımızı bozacaksın diye söylenerek kalktı, beraber benim odaya geldik. O benim yatağın üstüne oturdu. Ben çalışma masamdaki sandalyeye oturdum. Daha önceden hazırladığım soruları sormaya başladım. Timur, yeni bir şey yapmayı düşündüğünüz zaman bir gerginlik duyar ve kaygılanır mısınız? Recep enişte, gayet tabii. Biraz kaygılanırım. Sen kaygılanmaz mısın? Timur, şu anda sadece sizin düşüncelerinizi ve duygularınızı konuşma durumundayız. Benimkileri işin içine katmayalım. Niçin gayet tabii? Recep, yeni bir şey yaptığıma göre o alanda pek tecrübem yok demektir. İşi beceremezsem millet bana güler, alay eder. Başkasının kendisine gülmesini, alay etmesini kim ister? Timur, başkasının gözünde başarısız olmak, alay edilmek korkusu gerginliğinizin ve kaygınızın kaynağını oluşturuyor. Doğru anlamış mıyım? Recep, insan başka neden korkar ki? Kimse bilmese, görmeyecek olsa, istediğin kadar dene, hata yap, başarısız ol. Kim bilecek? Timur, evet anlıyorum. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Kendinizi sürekli başkalarını memnun etmeye çalışan biri olarak görür müsünüz? Recep, adamına bağlı. Eğer karşımdaki güçlü ve bana kötülük edebilecek biri ise köprüyü geçinceye kadar ayı ya dayı demek babından güler yüz gösteririm. Ama mevkisi gücü olmayan zıpırın tekine de güler yüz gösterecek halimiz yok herhalde. O beni memnun etmeye çalışsın. Aksi halde dalarım herifi. Timur, nasıl dalarsınız? Recep, yani basarım fırçayı, azarlarım. İnsan yerini bilmeli. Timur, yani başkasına güler yüz göstermeniz ya da göstermemeniz o insanın sizden güçlü ya da güçsüz olduğuna bağlı. Recep, evet, ne demişler? Büyük balık küçük balığı yer. Kendinden büyük balık gördün mü kaç, küçük balık gördün mü üzerine atla. Akıllı adam böyle yapar. Timur, şimdi üçüncü sorum soruyorum. Kendinizi isyankar biri olarak görür müsünüz? Yani biriyle bir çatışma içine girince kendinizi yaşıyor hisseder ve canlanır mısınız? Recep, erkek adam pısırık olmaz. Ben pısırık değilim. Kendime yan baktırmam. Belki dikkat etmişsindir. İster Hatice teyzen, ister çocuklar olsun, bana dikleneni tepelerim. Bu da senin kulağına küpe olsun. Timur, anlıyorum. Recep, başka sorun var mı? Timur, evet var. Sormaya devam edebilir miyim? Recep, et hoşuma gitmeye başladı. Timur, kendinizde bir eksiklik, bir tuhaflık olduğunu kalbinizin en gizli köşesinde hisseder misiniz? Kendinizi anormal görür müsünüz? Recep, oğlum Allah değiliz ya, tabii ki her insanın eksikliği olacak. Ne soruyorsun sen yani? Timur, kendinizde bir eksiklik hisseder misiniz? Recep, yok hissetmem. Kendinde eksiklik hisseden insanları da sevmem. Sen kendinde eksiklik hisseder misin? Timur, Recep enişte, işe beni karıştırmayacaktık, biliyorsun. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Değerli değersiz her şeyi biriktirir misiniz? Eski şeyleri atmakta zorluk çeker misiniz? Recep, ne demişler? Saklı zamanı gelir zamanı. Ben kolay kolay bir şey atmam. Allah'tan o konuda Hatice teyzenle benzeriz. O da kolay kolay atmaz. Çocuklara da öğretmeye çalışıyoruz. Onlar çok tutumsuz. Önlerine geleni atıyorlar.